Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. İki programdır şefaat mevzundan bahsediyorduk. Bugün inşallah o konuyu bitireceğiz. Şefaatle ilgili hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler daha önce nakletmiştik. Büyük şefaati uzma, büyük şefaat, makam Mahmud ile ilgili, şefaatle ilgili hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanların mahşer yerinde toplanacağını, düz bir alanda toplanacağını, herkesin görülebileceği, herkesin sesi işitebileceği bir şekilde toplanacağını ifade ediyor. Ve burada bir bekleyiş, uzun bir bekleyiş, sıcağın altında güneş yaklaştırılmış, bir mil kadar yaklaştırılmış. Ve bu 70 sene sürecek uzun bir bekleyiş, insanlar iyice sıkıldıklarında gidiyorlar Adem Aleyhisselam'a, diyorlar babamızsın, atamızsın, bize bir şefaat et, bu sıkıntıdan kurtulalım. Adem Aleyhisselam nefsi ben bir zelle işlemiştim diye Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor insanlığı, insanların temsilcilerini. Nuh Aleyhisselam yine aynı şekilde zellesini hatırlayarak İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam da Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz'e gönderiyor insanları. Tabii ki bu kaç, ne kadar zaman alacak, uzun bir zamanı ifade ediyordur herhalde bu yaşananlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a secde edecek, secdeye kapanacak. Uzun bir süre, bir hafta, ahiretin bir haftasıyla düşündüğümüzde çok uzun bir süre secde halinde. Ve şimdiye kadar bilmediğim en güzel hamdleri, Allah'a hamd edişleri, hamdileri Cenab-ı Hak ilham edecek, öğretecek. Efendimiz o şekilde Allah'a hamd ederek secde edecek. Sonra Cenab-ı Hak, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, başını kaldır, şefaat et, şefaatin kabul edilecektir buyuracak. Efendimiz bir grup insana şefaat belki öncelikle bütün insanların bu sıkıntıdan kurtulup hesabın başlaması için bir şefaatte bulunmuş olacak. Sonra tekrar secde edecek, tekrar izin verildiğinde kalkıp hesapsız cennete girecekleri cennete alacak, tekrar secde edecek, Allah'a hamdü sena edip dua edecek, yalvaracak. Şefaate izin verildiğinde bir grup insanlara şefaat edecek. Böyle kademe kademe Efendimiz'in bir rivayette 4 secdeden bahsediliyor. Bu şekilde uzunca bir hadis-i şeriften daha önce bahsetmiştik, okumuştuk. Ve buna benzer başka hadis-i şeriflerde okumuştuk. Mesela bunlardan birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ben kıyamet günü Adem oğullarının efendisiyim. Ancak övünmek yok. O gün elimde hamd sancağı olacak, ancak övünmek yok. Yani bunu övünmek için söylemiyorum, bilgi nakletme açısından söylüyorum. Peygamber Efendimiz bir elçi, peygamber olduğu için Cenab-ı Hak'tan gelen bilgileri bize nakletmekle vazifeli. Bu sebeple Allah'ın vahyini bizlere bildirmiş oluyor. O kıyamet günü ne olacak, nasıl olacak, kim efendi olacak, kim şefaat edecek, onların bilgisini veriyor. Yoksa övünmek için, gururlanmak için bunları söylemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bu gururlanmaktan, kibirlenmekten beri münezzeh bir insandır, yüce bir insandır. O gün bütün peygamberler, Hazreti Adem ve diğerlerin hepsi benim sancağım altında olacak. İşte biraz önce hulasaten özet olarak naklettiğimiz hadis-i şerifte Efendimiz, işte bütün peygamberler Efendimiz'e insanlar gönderdiği, onun şefaatinin ümit beslediği rivayet edilmişti. Burada da onu ifade ediyor. Hazreti Adem ve diğerlerinin hepsi benim sancağım altında olacak. Hamd sancağı. Hamd, işte biraz önce bahsettiğimiz Efendimizin secdede Allah'a hamd etmesi. Belki o sancakla bir alakası olabilir bu fiillerin. Allahu alem, bilemiyoruz. Yani hamd sancağının için bu sancağa hamd ismi verilmiş. Demek ki Allah'a hamd etmek, Allah'a şükretmek, onu methetmek, övmek ne kadar önemli. Burada onu görmüş oluyoruz muhterem dinleyenler. Yani Peygamber Efendimiz o secdelerdeki uzun hamdleri sayesinde, Cenab-ı Hakk'a dualar sayesinde o şefaat izni kendisine veriliyor. ve bütün peygamberler o şefaatten istifade ediyorlar. Belki yani hamd sancağının gölgesinde olmakla alakası olabilir böyle bir durumun. Ve Efendimiz şöyle devam ediyor: ve ben kabri ilk açılan kişi olacağım. Mahşer meydan, ba'su ba'del mevt, ölümden sonra tekrar dirilmek. Tekrar dirilirken ilk dirilecek olan, ilk kabri açılacak olan benim, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak övünmek yok. Ve la fahra. Ben bunları övünmek için söylemiyorum. Övünmek yok. Ben övünmem. Siz de övünmeyin, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer hadisinde de sonra Cenab-ı Hak, uzun bir hadisin devamı, sonra Cenab-ı Hak şefaat için izin verir. Hiçbir nebi, şehit ve mümin kalmadan hepsi de şefaat ederler. Kademe kademe artık diğer peygamberlerin şefaatleri, şehitlerin, müminlerin şefaat ederler. Ancak çok lanet eden kimse bunun haricindedir. O ne şahit olarak yazılır ne de kendisine şefaat için izin verilir. Müminlerin bile kendi çaplarında kendilerine göre bir şefaat hakları olacağını ifade ediyor Efendimiz. Ancak şöyle buyuruyor: çok lanet eden, insanlara karşı dili kötü olan, dilinden kötü söz eksik olmayan, insanların kötülüğünü düşünen, merhameti zayıf, merhamet yoksunu, merhametten uzak kimseler, çok lanet eden kimse bunun haricindedir. Ona şefaat izni verilmez. O ne şahit olarak yazılır ne de kendisine şefaat için izin verilir, buyuruyor. O biraz önce bahsettiğimiz uzunca hadiste, onun tahliliyle ilgili biraz birkaç şey söyleyelim. İnsanlar Peygamber Efendimiz'e o anın dehşet ve korkularından kurtulmak için müracaat edecekler. Dehşet, korkulu bir gün. Peygamberler zaten ne buyuruyor? Bugün Cenab-ı Hak o kadar gazaplı ki, bugüne kadar hiç böylesine gazaplanmamıştı. Bundan sonra da hiç böyle gazaplanmaz. Neden? Çünkü bütün insanlar, günahkarlar, müşrikler, kafirler, münafıklar, aldatanlar, hilebazlar, hepsi toplanmış, hepsi mahşerine, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Yani o insanların karşısında öfkelenmemek, gazaplanmamak mümkün değil. Bütün o günahkarların karşısında olduğu bir zamanda Cenab-ı Hak en fazla gazaplandığı bir an oluyor. İşte o korkulu anda, peygamberlerin bile korktuğu anda İnsanlar Efendimiz'e şefaat için müracaat edecekler. Efendimiz'in duasına sığınacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şefaat edip korkulardan kurtulmalarını sağlayacak. Ne yapıyor? Secdeye varıyor, dua ediyor, Allah'a hamd ediyor. Cenab-ı Hak da Efendimiz'i çok sevdiği için ona şefaat izni veriyor. Ancak kendi ümmetine daha hususi şefaatleri de olacaktır. Yani bütün insanlara şefaati olduğu gibi Efendimiz'in kendi ümmetine hususi olarak daha özel şefaatleri de olacak. Çok salavat getirenlere, sünnetini en güzel şekilde takip edenlere, onlar için ayrı şefaatleri olacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onların günahkarlarını cehennemden kurtaracak. Bir kısmı hiç cehenneme girmeden kurtulacak. Bir kısım cehenneme girdikten sonra kurtulacak. Farklı farklı haller, tabii ki orada olup biten şeyler böyle birkaç günde, birkaç ayda, haftada, yılda olacak şeyler değil. Çok uzun senelerin, zamanların İçinde olacak şeyler. Çünkü ahiret hayatı ebedi bir hayat. Gerçek hayat dediğimiz hayat. Bu dünya hayatı geçici, gölgelik bir hayat. Yani bir yolcunun bir gölgede dinlenmesi gibi. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani dünya hayatını biz sanki sonsuz, ebedi gibi zannetmeye başlıyoruz. Yanılıyoruz. Dünya hayatı bir yolcunun gölgede, ağaç gölgesinde gölgelenmesi gibi. Ondan sonra asıl hayat başlıyor. Asıl işte insanlar oraya hazırlanması gerekiyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze defninde kabrin başına oturdu, buyuruyor sahabiler. Gözyaşı döktü, gözleri yeri ıslattı. Buyurdu ki: ey kardeşlerim, asıl işte böylesine önemli bir yer için hazırlık yapınız, buyurdu diyor. Yani asıl hazırlık yapacağınız en önemli yer budur. Kabre girdiğiniz an ondan sonra başlayan hayattır. O gerçek hayatı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani bu hadis-i şerifin son kısmındaki mevzular muhtasaran, kısaca anlatılmış. Tafsilata girilmemiş. Halbuki bunlar uzun zamanlarda gerçekleşen, çok uzun süre devam eden işler. Şefaatle ilgili mevzular, kıyametle, hesapla, azapla ilgili kısımlar. Tabii durumuna göre insanların, bazı insanlara o çok uzun, sıkıcı gelen zaman, bazı insanlar için, onlar için korku yoktur, üzüntü olmayacaktır denilen insanlar için ise daha kısa gelecek belki. Onlar hiç üzülmeden, korkuyu yaşamadan o günleri atlatacaklar. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin inşallah. Mahşerdeki o korkunç bekleyiş sahnesini burada kısaca tasvir eden Peygamber aleyhisselam, dünyaya gelmiş ne kadar insan varsa hepsinin düz bir arazide toplanacağını söylüyor. Ayrıca sahne düzeninden de söz ediyor. İnsanlara şöyle bir bakanın hepsini görebileceğini, onlara seslenenin hepsine birden sesini duyurabileceğini ifade ediyor. Yani bu Allah'ın kudretinde olan bir şey, bütün insanların bir araya toplanması ve hepsinin görülmesi, hepsinin sesi işitmesi, bu Cenab-ı Hakk'a göre kolaydır. Ve mezelke alallahi bi aziz. Bu Allah'a göre zor bir iş değildir buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Başka bir mevzuda bahsediyor ama bu konuda da söylenebilir bu. Her hususta söylenebilir. Bu hadiste güneşin hararetinden beyinlerin kaynamaya başladığı esnada mahşer halkının bir kurtarıcı aramaya çıkacakları anlatılıyor. Bu arayışın sonunda uzandıkları bütün dalların birer birer ellerinde kaldığını hayretle ve dehşetle görecekler. Yani peygamberler de o gün nefsi diyor, korkuyor zellelerinden. Dehşetli bir gün, ümitlerin tükenmeye başladığı bir esnada o korkunç meydanın yegane hatırlı kişisinin hadisimizde buyurulduğu üzere kıyamet günü efendisi, insanların efendisi, seyyidi benim buyuruyor Efendimiz. Peygamberi Zişan Efendimiz olduğunu anlayacaklar. Yani peygamberlere gidip müracaat ettiklerinde her birisini ona işaret ettiğini görecekler. Mahşer meydanında herkesin nefsinin derdine düştüğü bir zamanda sözüne değer verilecek ve duası kabul edilecek yegane sultanın o olduğunu görecekler. Yani herkes önce kendisini kurtarmak ister hakikaten. Herkes nefsi der. Hatta bu rivayette gördüğümüze göre peygamberler bile o dehşet anında, her zaman değil belki ama o dehşet anı, en dehşetli anda nefsi diyecekler. Ancak Peygamber Efendimiz'in mayası farklı bir maya. O her zaman dünyada da, kabirinde de, ahirette de, o en dehşetli anda da ümmeti diyor ve diğer insanlara merhamet kanatlarını açıyor. Hiçbir zaman nefsi dediğini Efendimiz'in görmüyoruz. Hatta bir rivayette ya Rabbi ben kendimi istemiyorum, kızım Fatıma'yı istemiyorum ancak ümmetimi istiyorum. Onları mağfiret eyle ifadeler de geçiyor zayıf bir rivayette. İnsanlar da bunu görecekler orada. Oranın seyyidi efendisi kimmiş o zaman ortaya çıkacak. İşte Efendimiz bu bilgiyi naklederek o kıyamet gününü seyyidi efendisi benim buyuruyor. İnsanlar da Süleyman Çelebi gibi merhaba ey asi ümmet melce'i, merhaba ey çaresizler eşfa'i diye sarılacaklar. Ne demek? Merhaba ey asi ümmet melce'i, ümmetin asilerinin melce'i, sığınağı. İsyankar, günahkar insanların o gün akılları başlarına geldiğine sığınacakları insan. Merhaba ey çaresizler eşfa'i, ey çaresiz insanlara şefaat eden peygamber. Yani çaresiz nereye gideceğini bilemiyor, ne yapacağını, kimden isteyeceğini, nasıl isteyeceğini bilemiyor. Şefaat, yani bugün insanlar arasında da aracılık yapmaya şefaat etmek diyorlar. İnsan, hatırlı bir insan, tanıyan bir insan, güzel konuşan bir insan, bilen bir insan, onun adına, o bilemeyen, çaresiz insan adına bir aracılık yapıyor. Ona şefaatçi deniyor. O tabii ki şefaat asıl istenen insanın kabulüne ve iznine bağlı. O kabul ederse oluyor, etmezse olmuyor. Burada da peygamberimizin şefaati ve diğer peygamberlerin, ümmetlerin hepsinin şefaati Cenab-ı Hakk'ın kabulüne bağlı. Allah Teala'nın Resulullah Efendimiz'e şefaat imkanı verdiği şu ayet-i kerimede de görülmektedir. Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Yani makam mahmud. Ase en yeb'aseke rabbuka makamen mahmude. Rabbinin seni makamı mahmuda göndereceğini, yükselteceğini umabilirsin. Teheccüde kalk diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Ve minel leyli fetehecced bihi nafiletellek. Fazla ziyade bir emir olarak sana teheccüde kalk, yani geceleri uykuya az uyu, ibadetle geçir. Ase en yeb'aseke, bunun neticesinde de makam mahmudu umabilirsin diye. İsra suresi 79. ayet-i kerime. Bu makam, makamı mahmud denilen büyük şefaat makamıdır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elinde livaül hamd, yani hamd sancağı bulunacak. Aralarında Hazreti Adem de olmak üzere bütün peygamberler bu sancağın altında toplanacaklar. Şefaat sadece bundan ibaret de değil. Peygamber Efendimizin daha başka şefaatleri de var. Ayrıca Allah Teala şefaat yetkisini diğer peygamberlere, daha sonra meleklere, alimlere, şehitlere, salih müminlere, çocuklara, erken yaşta ölen çocukların anne babalarına şefaati ve cennet ehlinden uygun gördüğü, razı olduğu kimselere, bazı kimselere de verecek. Onlar da yakınlarına, istediklerine şefaat edecekler. Yine Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Bir hadis-i şerifte müminlerin ümidi olan Efendimiz, rahmet peygamber Efendimiz, kimsenin zorlaması olmadan kendiliğinden ve içinden gelerek iman eden kimselere şefaat edeceğini söylemektedir. Yani iman şart, imansız insanlara şefaatin ulaşmayacağı zaten pek çok ayet-i kerimede ifade ediliyor. Öyleyse herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini elde edebilmek için onun tebliğ ettiği vasıflara sahip olmaya çalışmalıdır. Yani Efendimizin getirdiği dini, İslam dinini güzel öğrenmek, güzel yaşamak. O zor günden kurtulmanın çaresi, reçetesi bu. Kur'an'ı, Efendimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim'i güzel öğrenmek, yaşamak. Efendimizin sünnetini, Kur'an'ı tefsir eden sünnetini, hayatını en güzel şekilde öğrenmek ve yaşamak. İşte bu kısacık dünya hayatında bizden istenen bu. Yani bir kampa gittiğimizi, bir tatile gittiğimizi düşünelim. 3-5 günlük bir hizmet için kursa gittiğimizi düşünelim. Gidiyoruz, oraya yerleşmiyoruz yani. Hemen valizimizi bir kenara bırakıyoruz. 3-5 gün burada kalacağız, sonra asıl hayata döneceğiz diye. Orada o vakti veya bir iş seyahatine gittiğini düşünelim bir insanın başka bir ülkeye. Orada 3 günlük bir vakti varsa diyelim, o 3 günlük vaktini gezerek, eğlenerek geçirmiyor. Ne yapıyor? Bir an evvel işlerini bitirmeyi, en güzel şekilde işlerini tamamlamayı, kazançlı bir şekilde iş bağlantıları kurup hemen gerçek hayatına, memleketine dönmeyi planlıyor. Onun için gayret ediyor. Ama öyle yapmasa da oyun eğlenceye dalsa boşuna gitmiş gelmiş olur. İşte bu dünya hayatını böyle düşünmek lazım. Bu kısacık hayata gelmişiz ve gerçek hayata geçeceğiz. O halde bu kısa hayatı böyle oyunla, eğlenceyle, boş şeylerle geçirmek doğru değil. Lüzumsuz şeylerle geçirmek doğru değil. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ O müminler lüzumsuz işlerden yüz çevirirler buyuruyor Cenab-ı Hak Müminun suresinde. O zaman bu dünyada en güzel şekilde, en güzel işleri yapmak, vakti en iyi şekilde değerlendirmek ve gerçek hayata hazırlanmak gerekiyor. Burayı bir iş seyahati gibi düşünmek gerekiyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'den önce şefaat etmeleri için kendilerine başvurulan peygamberlerin şahsi zellelerinden söz ederek kendilerini şefaat etmeye layık görmemeleri hem tevazularının bir eseridir hem de şefaatin derece derece olduğunu, en büyük şefaat yetkisinin de Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu göstermek içindir. Yani peygamberlerin için ben şefaat, bugün kendime şefaate muhtacım, siz diğer peygambere gidin diyor. Bir tevazu gösteriyor. Bir de şefaat yetkisi derece derece. Bu en büyük şefaat Peygamber Efendimiz'e ait. Ondan sonraki şefaatlerde o peygamberlerin de kendilerine göre şefaatleri var. Bunu ifade etmek için bu hadis-i şeriften, uzun hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mahşer gününde şefaate layık olan kimselere şefaat edecektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kimselere şefaate de layık hale gelmek lazım. İki, hiçbir peygamberin şefaate cesaret edemeyip sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda niyazda bulunması ve kendisine şefaat yetkisi verilmesi onun Allah Teala'nın katındaki kıymetini, değerini, makamını göstermektedir. Yani Cenab-ı Hak katında ne kadar değerli bir yere sahip onu bu hadis-i şeriften görüyoruz. Üç, Cenab-ı Hakk'ın önce Resul-i Ekrem'e değil de diğer peygamberlere başvurmayı ilham etmesi Peygamber aleyhisselamın şefaat yetkisini ve üstünlüğünü insanların daha iyi anlamaları içindir. Yani insanlara öyle bir ilham veriyor Cenab-ı Hak ki önce Hazreti Adem'e gidelim diye yukarıdan aşağı doğru peygamberleri ziyaret ederek geliyorlar. Bu böylece iyice anlaşılmış oluyor ki Peygamber Efendimiz bu şefaat yetkisine daha layık, onun sahibi Peygamber Efendimiz olduğunu, onun üstünlüğünü daha iyi anlamış oluyorlar. 4. Mahşerin kendisinden Allah'a sığınılacak kadar çetin ve dayanılamayacak kadar korkunç bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Mahşer meydanının hesabın hakikaten yevmen yec'alul vildâne şîbâ diyor Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak. Ve keyfe tettekûne in kefartum yevmen yec'alul vildâne şîbâ. Eğer Allah'ı inkar ederseniz, günahları işlerseniz o gencecik çocukların birden yaşlı saçları bembeyaz olmuş ihtiyarlar haline dönüverdiği, anında dönüverdiği o korkunç günden kendinizi nasıl korursunuz? O dehşetli günü anlatıyor. Pek çok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere anlatıyor. İkaz ediyor önceden uyanalım diye. Bu hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz o ayet-i kerimeleri tefsir ediyor. Yine ikaz ediyor. o güne hazırlanalım diye. Yani küçücük bir çocuk düşünün, teri taze, simsiyah, üzüm gibi saçları, ama öyle bir korku yaşıyor ki bir anda saçları yaşlanmış insan gibi bembeyaz oluyor. Bir anda beyazlaşıyor. Bu nasıl bir korku, dehşet? İşte o korkunun uzun süre devam ettiğini düşünün. Yani öyle bunlar üzerine düşünmek lazım ki kıymetli dinleyenler, insan olayın hakikatini idrak edebilsin, kavrayabilsin. Ona göre ahirete olan imanı kuvvetlensin, dünyadaki işleri, ameller düzelsin. Bu tefekkürü çokça yapmak gerekiyor. Bu korkunun, bu dehşetli korkunun bir anlık, bir saniyelik, bir dakikalık, bir saatlik değil de uzun seneler devam ettiğini düşünelim. Böyle bir korkudan kim kurtulmak istemez ki? Kim böyle bir korkunun devam etmesini ister? O halde o zaman korkmamak için şimdiden tedbir almak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Şefaatle ilgili hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler üzerine duruyorduk. Kıyametin dehşetinden, mahşer meydanındaki korkulardan ve o korkulardan bizi kurtaracak şeylerden bahsediyorduk. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Bir grup insan Muhammed'in şefaatiyle cehennemden çıkar ve cennete girerler. Onlara cehennemiyyun ismi verilir. Yani cehennemlikler diye böyle bilinirler bir müddet cennetlikler arasında. Sonra bu rahatsız edici durum da onlardan Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kaldırılır ve cennette kalmaya devam ederler. Bir şekilde Efendimizin bu hadis-i şerifinde, Buhari Rikak 51'de geçen hadis-i şerifinde, bunlar da daha sonraki kademe kademe şefaatin bir bölümünde kurtulacak olan insanlardan bahsediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor o dehşet verici anlardan bahsederken, Sırat köprüsünde müminlerin şiarı Ya Rabbi selamet ver, selamet ver duasıdır. Rabbi sellim sellim. Müminler kıyamet günü köprüden geçecekler. Sırat köprüsünden geçerken Sırat'ın altında cehennem var. Bazı Sırat'ın üzerinde kancalar var. Günah kancaları. Kim hangi günah işliyorsa o kanca onu yakalayıp cehenneme köprüden kaydırıyor veya cehennem üzerinde ayağı kayıyor insanların. Çünkü cehennem Sırat köprüsü insanın ameline göre kimisine geniş otoban gibi, kimisine kılıçtan keskin, kıldan ince, kılıçtan keskince diye ifade ediliyor. İşte o esnada insanlar o dehşeti, o korkuyu, o tehlikeyi görünce Ya Rabbi sellim sellim, Ya Rabbi sellim sellim, Allah'ım selamet ver, selamet ver diye dua ediyor bütün insanlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette şöyle anlatıyor. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek suratıyla geçerler. İlk geçen müminler şimşek gibi hızlı geçer. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Rüzgar gibi geçiyor, sonra kuş uçuşu gibi hızlı geçiyor. Sonra bir insanın koşması gibi geçiyor. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Yani bu hız nereden geliyor? Bu hız, sürat insanın dünyadaki amellerinden geliyor. Namazından, orucundan, sadakasından, zekatından, hayır hasenatından, ibadetinden, zikrinden. İbadeti ne kadar çoksa, günahı ne kadar az ise sırat köprüsünde o kadar hızlı. Çünkü altında cehennem var, korkunç bir yer, sıkıntılı bir yer. Ne kadar hızlı geçilirse o kadar önemli. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak Rabbi sellim sellim, Ya Rabbi selamet ver, selamet ver der. Efendimiz burada da zaten bir mizan başında ümmetinin amelleri tartılırken bulunuyor, şefaat ediyor. Bir sırat başında bulunuyor Efendimiz. Orada şefaat ediyor, ümmeti için dua ediyor, yardımcı oluyor. Bir de Kevser havzının başında ümmetine ikram ediyor. Efendimiz beni bu üç yerde arayın buyuruyor. Cenab-ı Hak üç yerde de Efendimizle buluşmayı nasip etsin cümlemize inşallah. Kıymetli dinleyenler. Çünkü bu ciddi bir konu. Bu bir hikaye, bir hayal değil. Bu gerçek hayat. Hak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hak, gerçek. İnnehu le hakkul yakîn. Gerçektir bu, hakikattir bu. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Yani hız en hızlı süratliden yavaş yavaş azala azala öyle geliyor ki artık kimi insan yürüyüş haline geçiyor, kimisi sürünerek geçiyor, kimisi de artık geçemez halde durumda düşecek. Geçemeyen de düşüyor aşağıya, cehenneme düşmüş oluyor. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur, bir kısmı da cehenneme atılıverir. Allah muhafaza buyursun, korusun. Demek ki biz bu dünyada günah işlerken, yanlış işler yaparken, haksızlık yaparken aslında sırat köprüsüne çengeller, kancalar asıyoruz. Yani her bir günah sırata asılan bir kanca. Yani ben oradan geçerken beni orada yakala, parçala, cehenneme düşür diye adeta sırat köprüsünün başına, sağına, soluna çengeller, kancalar asmış oluyoruz. O kancalardan nasıl kurtulacağımızı da düşünmek lazım. İstiğfar, tövbe istiğfar etmek, helallaşmak lazım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu haber veriyor. Orada diyor kimisi bunlardan da yaralı kurtulur. Yani kanca, çengel gelir ama böyle tam insanı parçalamaz, cehenneme yuvarlamaz. Yaralı bir şekilde, tırmalanmış bir şekilde kurtulur. Demek ki o günahının azlığı veyahut da ona tövbe etmiş, tam affedilmemiş, bir kısmı affedilmiş, o şekilde tam hakkını ödememiş, az ödemiş. O da tırmalanmış vaziyette o korkuyu yaşadıktan sonra kurtuluyor. Bir kısmı da kurtulamayıp düşüyor. Bu şekilde sıratın hallerinden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o sırat başında da ümmetine şefaat edeceğini, Rabbi sellim sellim, Allah'ım selamet ver, selamet ver diyerek dua edeceğini haber veriyor. Sonra yine Efendimiz başka bir rivayette, sonra köprü cehennem üzerine kurulur ve şefaat için izin verilir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'e ve başka şefaat hakkı olanlara Cenab-ı Hakk'ın sırat başında da şefaate izin vereceğini haber veriyor. Cenab-ı Hak Meryem suresi 71. ayet-i kerimede sizden cehenneme uğramayacak yoktur buyuruyor. Ve in minkum illa varidha kana ala rabbika hatmen maqdiya. Bu Cenab-ı Hakk'ın kesin olarak verdiği bir hükümdür. Oraya herkes uğrayacak diyor. İşte bu uğrayış bu köprüden geçme şeklinde. Kimisi hızla geçecek, kimisi düşecek. Allah korusun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlar cehenneme gelirler. Bu ayet-i kerimenin izahı sadedinde oluyor. Sonra amellerine göre oradan geçerler. Onların ilk grubu şimşek hızıyla geçer. İkinci grup rüzgar gibi geçer. Sonra at süratiyle, süvarinin atını koşturması gibi. At binicisi süratiyle, sonra yaya koşusuyla, en sonra da yaya yürüyüşüyle geçer. Bu da yine niçin bu hız farkı nereden geliyordu? Bu da amellerden, insanın amellerinden kaynaklanıyordu. Amelleri çok olanlar, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kullar çok hızlı geçecekler. Yine kıymetli dinleyenler, şefaatle ilgili başka bir rivayette Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in amcası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, amcan Ebu Talib'e ne gibi faydan dokunur? Vallahi o seni muhafaza ve müdafaa eder, senin için insanlarla mücadeleye girerdi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. O cehennemin en hafif yerindedir. Ben olmasaydım cehennemin en alt tabakalarında olurdu. Yine diğer rivayette, bu benzer rivayette Abbas radıyallahu anh soruyor. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, Ebu Talip seni muhafaza ve müdafaa eder, sana yardım ederdi. Bunların ona bir faydası olur mu diye sordum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onu cehennemin en koyu yerinde buldum ve en hafif yerine çıkardım buyurdular. Efendimizin hususi bir şefaati, iman etmeyenlere şefaatin fayda vermeyeceği ancak bu hususi olarak amcası Ebu Talip ile ilgili böyle bir şefaati olduğu rivayetlerde naklediliyor. Yine Ebu Seleme radıyallahu anh vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua etmişlerdir. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla, derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de ona sen vekil ol. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve nurla doldur. İşte bu da bir şefaat. Yani şefaat duadan ibarettir diyorduk. Ebu Seleme vefat ettiğinde de Efendimiz ona böyle dua ediyor. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla. Derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de ona sen vekil ol. Ey alemlerin Rabbi bizi de onu da bağışla. Kabrini genişlet ve nurla doldur. Yani hani kabri pür nur olsun deriz ya, bizde öyle bir ifade vardır. Kabri pür nur olsun diye, kabrini nur ile doldur diye Efendimiz dua ediyor. Muhterem dinleyenler, şefaatin derecelerinden bahsediyorduk. Alimlerimiz bu dereceleri belirlemişler rivayetlerden hareketle. Muhtelif dereceler ortaya çıkmış. Bunlardan taksimi şöyle arz etmek istiyoruz. Birinci sırada şefaatin şefaati uzma, makamı mahmud, en büyük şefaat. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e has bir şefaattir. Ve bu hususta ona yaklaşabilen başka biri yoktur. Ene seyyidü velede Adem diyor. Ben bütün insanların efendisiyim buyurur Efendimiz. Hem dünyada hem ahirette. İşte bu sebepten dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesabın bir an evvel başlaması için şefaat ederek mahşer meydanında uzun zamandır büyük sıkıntılar içerisinde bekleyen insanları rahata kavuşturacaktır. Yani bu Efendimizin bu şefaatinden sadece kendi ümmeti değil, Hazreti Adem dahil bütün insanlık istifade edecek. Sadece imanlı kimseler değil, inançsız kafirler bile bu sıkıntıdan kurtulmuş olacaklar. Çünkü onlar bile bu sıkıntı, kıyametin dehşeti karşısında diyecekler ki, yani bir an önce şu sıkıntıdan kurtulalım da cehenneme gideceksek varsın cehenneme gidelim. O dereceye gelecekler, yani öyle bir düşünceye sahip olacaklar. Yeter ki şu sıkıntı bir bitsin, ondan sonra biz nereye gideceksek gidelim gibi bir düşünce hasıl olacak onlarda. İşte Efendimizin şefaatiyle bu bekleyiş sona erdiğinde, hesap başladığında, insanlar hesap verip nereye yerlerine gitmeye başladıklarında bu sıkıntıdan kurtulma açısından bütün insanlık bu şefaatten istifade edecek. Bu şefaat ilk insandan son insana kadar bütün insanlara şamil. Bu şefaati inkar eden kimse de yok. Yani bunu herkes kabul ediyor. İkinci kademede 70 bin insanın hesapsız cennete girmesi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mahsus bir şefaat iznidir. Cenab-ı Hak ona verir bu izni. Secdeye varıp uzun süre Allah'a hamd ettikten sonra kendisine bu şefaat izni verilecektir. Cenab-ı Hak o anda daha evvel hiç bilmediği bir hamd öğretecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o şekilde hamd ederek Cenab-ı Hakk'a dua edecek ve Cenab-ı Hak şefaat izni verecek. Hesapsız olarak ümmetinden hesapsız cennete girecek olan salihler, üstün dereceli insanların bir an evvel cennete girmeleri böylece sağlanmış olacak. Üçüncü derecede cehenneme gidecek bazı kişilerin Cenab-ı Hakk'ın izin vermesiyle şefaat edilip kurtarılması. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile birlikte Allah'ın dilediği başka kimseler de şefaat edecektir bu hususta. Ancak hiçbirinin şefaati Efendimizin şefaatinin haricine çıkamaz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şefi'u şüfe'a, şefaatçilerin şefaatçisidir. Yani en önce zaten ilk iki kademelik şefaat Efendimiz'e ait, mahsus, ondan başkasından değil. Üçüncü de diğer peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, müminlerin de şefaatleri olabilir, meleklerin de. Çünkü bizim yanımızda pek çok melekler var. Efendimiz melekleri rahatsız etmeyin buyuruyor. Meleklere iyi davranan bir insanla nasıl iyi davranır? Yani ahlaklı, edepli, güzel yerlerde bulunan insan meleklere iyi davranmış olur. Ahlaksızlık yapan, kötü söz konuşan, kötü çirkin işler yapan, çirkin yerlerde, hallerde bulunan insandan yanında bulunan meleklere iyi davranmamış, kötü davranmış olur. Bu durumda tabii ki meleklerin de kıyamet günü yanında bulundukları insanlara şefaat etmeye istekleri veyahut da onlara kızıp onlardan hak alma istekleri de demek ki olacak. Burada da bazı melekler de insanlara şefaat etmesi söz konusu. Şefaatin kısımlarına dördüncü kısım cehenneme atılan günahkarlara yapılan şefaat. Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile birlikte diğer peygamberler, melekler, müminler de şefaat edeceklerdir. En son Cenab-ı Hak hiç ameli olmadığı halde sadece iman eden kimseleri cehennemden çıkaracaktır. Yani hayır işleyen, ufak tefek, az da olsa ameli olan insanlar kademe kademe, zaman zaman böyle cezalarını çektikçe kurtulacaklar, şefaat edilecek onlara. Ancak bir grup var ki sadece bir imandan başka hiçbir hayır yok. Zerre kadar bile hayır işlememiş. Bu insanların da Cenab-ı Hak tarafından kurtarılacağı, cehennemden çıkarılacağı ifade ediliyor. Ama cehennemde geriye kim kalıyor? Cehennemde Kur'an-ı Kerim'in hapsettiği insanlar kalıyor. Kur'an-ı Kerim'in hapsettiği insanlar diye o şekilde ifade ediliyor. Bundan kasıt ne? Kur'an-ı Kerim'de defalarca iman etmeyen kimselerin ebediyen cehennemde kalacağı ifade ediliyor. Halidine fîhe ebede buyuruluyor. İşte onlar Kur'an-ı Kerim'in bu dünyadaki haber verdiği hiç iman etmeyen, iman etmeden ölen insanların orada ebedi kalacağı, çıkmayacağı. Onun dışındakilerin zamanla, ama bu zaman tabii 3-5 gün değildir, 3-5 sene değildir. Belki uzun zamanlar alacak insanlar vardır. O sebeple buna güvenmemek lazım. Ya nasıl olsa imanımız var. Bir müddet sonra çıkarız cehennemden. Biraz yandıktan sonra bunu hiçbir zaman göze almamak lazım. Bunu göze alabiliyorsak bir deneme yapabiliriz. Elimize bir çakmak alıp yakar parmağımızı tutarız. Yarım dakika, bir dakika. Bakalım ne kadar dayanabiliyor insan. O bir dakika dayanamadığı şeye yıllarca, asırlarca nasıl dayanacak onu düşünerek böyle bir tecrübeye hiçbir zaman girmemek gerekiyor. Devamlı bundan sakınmak, hiç girmemek için gayret etmek gerekiyor. Bir de şu tedirginlik var. Tabiinden alimler buyuruyorlar ki biz 30 tane diyor Bedir Savaşı'na katılan sahabiye rastladım. Sahabiler içerisinde en faziletlilerinden ikinci derecede gelenler, Bedir Savaşı'na katılanlar. Hem ilk Müslümanlar hem Bedir'e katılanlar en üst derecede olan sahabiler. Onların hiçbirisi diyor son nefesinden emin değildi. Korku içerisindeydi. Acaba imanla ölebilir miyiz diye. Bu tehlike var. Bir de insanlar niçin son nefes için titriyorlar? Aman son nefeste imansız gidiverirsek ebedi bir helaka maruz kalırız diye. İşte bu son nefesi güzel verebilmek için de hayatı güzel yaşamak gerekiyor. Hayatı güzel yaşarsa insan son nefesi güzel verebilir Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Ve ebedi hayatta kurtuluş o şekilde sağlanmış olur. Yoksa hiç kimsenin garantisi yok. Yani hadis-i şerifte buyurulduğu gibi insan diyor cennetlikten amelini işler bir karış kalır. Son anda diyor bir hata yapar, bir yanlış yapar, bir yanlış itikadı bozulur. Ve cehenneme yuvarlanır gider Allah korusun. Bunun tersi de söz konusu. Yanlış işlerde olup da düzelen son bir karış kala cehenneme iman edip cennete gidenler de söz konusu. Onlardan da bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bu son nefese dikkat etmek gerekiyor. Son nefes içinde hayatı güzel yaşamak gerekiyor. Ama insan beşeriyet icabı bazı günah işleyenlerin, günahkarların da cehennemden çıkarılacağı ifade ediliyor şefaatle. Beşinci kademede bazı cehennem ehlinin azabının hafifletilmesi için şefaat. Cehennemden çıkamıyor ama cehennemde azabı hafifliyor. Böyle bir şefaat türü de var. Altıncısı cennet ehlinin derecelerini yükseltmek için şefaat. Bu da cennete girmiş ancak derecesinin yükselmesi için şefaat var. Peygamber Efendimiz'in veya başka salihlerin, şehitlerin şefaatiyle cennette derecesinin yükselmesi söz konusu. Nitekim cennette derecesi yükseltilir bir insanın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bu nereden kaynaklandı? Bunun sebebi ne diye sorar. Cenab-ı Hak da geride bıraktığın evladın, salih evladın senin için dua etti, istiğfar etti, senin için sadaka verdi, hayırlar yaptı. O sebeple yükseldin diye Cenab-ı Hak ona haber verir. Bu şekilde cennette makamların yükselmesiyle ilgili de şefaat var. Cenab-ı Hak cümlemize önce Peygamber Efendimizin, sonra bütün peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, şefaat edebilecek herkesin şefaatlerine nail eylesin bizleri ve bizleri de güzel bir hayat yaşayarak, yani şefaate ihtiyacı olmayacak bir hayat belki denemez, bu büyük bir iddia olur ama o niyetle, yani biz hiçbir şefaate güvenmeden Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir hayat yaşama gayret içerisinde olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin ama şefaatlerden de mahrum eylemesin. Kıymetli dinleyenler, muhterem dinleyiciler, burada şefaat mevzunu noktalayalım. İnşallah gelecek programda farklı konularla programımıza devam ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.